Ayrım 5 sayfa 30. Israrlı korkuları onun ile her türlü çocuk projesi arasında bir duvar, aşılmaz bir engel oluşturuyordu. Vücudu, rahmi bu iddialara, bu harika gelişmelere hep yabancı kalacaktı. Dayan derin bir depresyon dönemine girdi. Bir dinlenme kliniğinde kaldı. Sonra annesinin kocası Charles Hillican'ın Luberon bölgesinde Ventoux Dağı yamaçlarındaki villasına sığındı. Yeni kararını orada güneşin altında Ağustos böceklerinin arasında aldı. Her türlü organik girişim dışında yepyeni bir yöntem seçecekti. Evlat edinmeyi. Sonuç olarak doğayı taklit iddiasının aksine gerçek bir ahlaki taahhüt olan bu yol uygun göründü gözüne. Onun durumunda alınacak en tutarlı, en samimi karardı kendine karşı. Hayatını paylaşacak çocuğa karşı. 1997 sonbaharında ilk girişimlere başladı. Çevresindekiler önce her türlü yöntemle dayanı vazgeçirmeye çalıştı. Kağıt üzerinde evlat edinme bekarlara da açık görünüyordu. Oysa gerçekte eşcinsel eğilimlere gebe böylesi bir koşulda sağlık ve sosyal hizmetlerin onayını almak son derece güç görünüyordu. Dayan umutsuzluğa kapılmayı reddetti ve başvuru dosyasını hazırlamaya girişti. O andan itibaren görüşmelerle, taleplerle yeniden başa dönüp bir sonuca ulaşacağı benzemeyen incelemelerle dolu uzun aylar başladı. İlk başvurusundan 1,5 yıl kadar sonra talebi hala bir sonuca ulaşamamıştı. Üvey babası onun adına bir girişimde bulunmayı önerdi. Dosyayı hızlandırabileceğini söylüyordu. Dayan kabul etmedi. Böylesi bir girişim, dolaylı bir yoldan da olsa, annesinin Dayan'ın özel hayatına karışması anlamına gelecekti. Sonra yeniden düşündü. Korku ve öfkesi böylesi önemli bir projeyi engellememeliydi. Charles Hillican'ın neler çevirdiğini hiçbir zaman öğrenemedi. Ne var ki bir ay sonra sağlık ve sosyal hizmetlerin onayı elindeydi. Geriye çocuğu başından beri dayan uzak bir ülkeden gelme bir oğlan çocuğu düşünüyordu. Verecek yetimhaneyi bulmak kalıyordu. Dünyanın dört bir köşesinde böyle bir merkezler yöneten örgütlere başvurdu. Bir kez daha yolunu şaşırdığını gördü. Charles yine araya girdi. Kimi zaman hayırsever davranıyor, Güneydoğu Asya'da birçok yetimhaneyi destekleyen Borya Mundi Vakfı'na yıllık katkılarda bulunuyordu. Eğer dayan bu vakfa yönelmeyi kabul ederse son girişimleri hızla tamamlanırdı. Aradan 3 ay geçtikten ve idari ayrıntıları halletmek için yaptığı 2 Bangkok yolculuğundan sonra Ra Nong yetimhanesinin kapısındaydı. Charles alınacak çocuğun seçimine karışmış, birçok annenin tersine Dayan'ın 5 yaşından daha büyük bir çocuğu evlat edinmek istediğini görmüştü. Genellikle kadınlar yeni doğmuş çocukları tercih ediyor, küçük bir bebeğin yeni hayatına daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorlardı. Bu eğilim dayana ters, hatta itici geliyordu. Her şeyden mahrum bazı yetimlerin bir de üstelik çok büyüdükleri ya da gereğinden geç terk edildikleri için cezalandırılmaları düşüncesi onu doğal olarak daha büyüklere yöneltiyordu. Birden yanındaki çocuk irkildi. Dayan gözlerini açtı. Güneş ışıklarının kabinin içini doldurduğunu gördü. İnmek üzere olduklarını anladı. Paniğe kapıldı. Çocuğunu göğsüne bastırdı. İniş takımlarının yere değdiğini hissetti. Pisti yakan tekerlekler değildi. O ateş kendi düşlerinden, artık gerçekte sürtüşmeye başlayan düşlerden çıkıyordu. 5. kısım. Aldığı birçok karardan biri de ilk günden itibaren de olsa gündelik çalışma saatlerini değiştirmemekti. Lucia'nın günlük hayatının akışına olabildiğince çabuk alışmasını istiyordu. Oysa o sırada Zimbabwe'de Havank Ulusal Parkı'ndaki büyük et oburların günlük yaşamı konulu bir raporla meşguldü. Daha önce Afrika'nın güneyindeki bir araştırmasını destekleyen Uluslararası Doğal Yaşamı Destekleme Vakfı'ndan yeni bir yardım alabilmek için bu raporu bir an önce tamamlamak zorundaydı. İşte bu yüzden her sabah Orsay Fakültesi etiyoloji laboratuvarına tüm bilimsel kaynakları tarayabilmesi için kütüphanenin hemen yanında adına ayrılan küçük odaya gidiyordu. Dayan çocuğuna bakması için Sorbonne Üniversitesi'nde okuyan, kusursuz bir Fransızca konuşan, tatlı ve yumuşak genç bir Taylandlı kızla anlaşmıştı. İlk hafta işe zamanında gidip gelme sözünü tuttu. Sabah 9'da evden çıkıyor, akşam 6 olmadan da dönmüyordu. Ne var ki ertesi pazartesi işi kırmaya başladı. Her sabah bir öncekinden biraz daha geç çıkıyor, her akşam biraz daha erken dönüyordu. Verdiği karara rağmen aydınlık saatlerin uzadığı bir aşk mevsimi gibi evde bulunduğu süreyi uzatmaktan vazgeçmiyordu. Gerçek bir mutluluktu yaşadığı. Çocuğun gülücükleri çoğaldıkça, çocuksu canlılığı ilk çekingenliğine üstün geldikçe Dayan'ın annelik kaygıları artıyordu. Lucien zengin ifadeli hareketler, gülücükler, yüz buruşturmaları yoluyla derdini anlatmayı başarıyor, yeni kentli kimliğine bürünmekte pek güçlük çekmiyor gibi görünüyordu. Dayan oyununun kurallarını kabul ediyor, Fransızca cevaplar verirken kendi şaşkınlığını gizlemeye çalışıyordu. Bu küçük yaratığın hayalini öyle çok kurmuştu ki sonunda kendi düşlerinden bir çocuk yontacakmış sanmıştı. Oysa bugün çocuk karşısındayken her şey çok daha farklıydı. Yüzü gerçek, huyları gerçek, gerçek bir çocuk. Varsayımlarının bu gerçek karşısında teker teker havaya uçup yok olduğunu gördü. Sanki Lucien, Diana'nın onun için diktiği metal kaideden kurtuluyor, karşılığında da analığına beklenmedik şaşırtıcı, kusursuzca gerçek olduğu için eksiksizce doğru varlığının tüm boyutlarını, tüm çeşitliliğini sunuyordu. Banyo saati keyiflerden en büyüğüydü. Dayan o küçük göğsü, o bembeyaz sırtı, enerjiyle ve zarafetle örtülü o kuş iskeletini seyretmekten bıkmıyordu. Yetimhanede gördüğü çocuklarınkinden çok daha değişik, o süt beyaz deriye, derinin altında atan mavi damarlara, küçük bedene hayranlıkla bakıyordu. Yaşaman sevinciyle kabuğundan çıkan yeni civcivleri düşünüyordu Dayan. Saf keyif anlarından bir diğeri de Dayan'ın odanın loşluğunda masal anlattığı yatma saatiydi. Lucien çok geçmeden uykuya dalıyor, o zaman da parmaklarının ucunda koşuşturan incecik duygulara kapılıp salınma sırası Dayan'a geliyordu. Derinin o belli belirsiz sıcaklığı, soluk alır hafifçe titreşen göğsü, parmaklardan özel bir ilgi, gizli bir dokunuş yeteneği, bekleyecek kadar ince dağınık saçları. Böylesi saçlar nereden çıkar? Hangi gen ormanından, uzaktan, karanlıkta dudaklarının ucuna gelen hep bu kelimeydi: uzaktan. Önündeki vücudun her çizgisi, her ayrıntısı ona çocuğun atalarını hatırlatıyor. Buna rağmen çocuğu Dayan'ına yaklaştırıyor, Paris'teki yalnızlığıyla birleştiriyordu. Lucien'in kişiliği gün geçtikçe mimarisini, kıvrımlarını, tepelerini gözler önüne seren camdan bir yapı gibi dikiliyordu. Başından beri Lucien'in gürültücü, hareketli, önceden kestirilemez biri olacağını düşünmüştü. Oysa çocuk insanı savunmasız bırakacak bir tatlılıkta, zarafetteydi. Vahşi davranışlarına elleriyle yiyor, yıkanmak istemiyor. Bir konuk geldiğinde koşup saklanıyordu. Buna rağmen her seferinde genç kadını hayran bırakacak derinlikte bir duyarlılık gösteriyordu. Neden inkar etmeli? Lucien tüm özellikleriyle Dayan'ın bizzat doğurmak istediği çocuğa tıpatıp benziyordu. Dayan en sevdiği, sıkça istediği özel bir faaliyette bulunuyordu. Kendini Lucien'in dans ve şarkı seanslarında oğlu zevk için olsun, oyun için olsun, doğal yetenek nedenleriyle olsun, en ufak bir fırsatta kendisini dans ve şarkı ile ifade ediyordu. Bu tutkuyu görünce Lucien'ı ucunda limonata sarısı plastik bir mikrofon olan parlak kırmızı renkli bir teyp aldı. Çocuk her sesi kaydetmeye başladı. Bazen görünmez davullar çalıyordu. Gösterinin en önemli noktası ilginç bir baleydi. Birden bacağı 90 derece açılıyor, parmakları görünmez tülü yokluyordu. Sonra tüm vücudu dönerek yeni bir şekle giriyordu. Küçücük vücut bir böcek kanadı gibi dertop oluyor, eğiliyor, yaylanıyor, sonra müziğe uyarak salınmaya başlıyordu. Dayan bu çılgınca gösterilerden birinde kendi kendini kutlama cesareti buldu. Böylesi eksiksiz mutluluğu düşüncede bile göremezdi. Yıllar boyu tamamlayıp tasarladığı dinginliğe, dengeye 3 haftada erişmişti. Doğduğundan beri belki de ilk kez özel hayatını ilgilendiren bir konuda başarılı olmak üzereydi. İşte o anda çalar saatinin kadranında tarihi gösteren kırmızı rakamları gördü. 20 Eylül Pazartesi. Her şey yolunda olabilirdi ama korkunç tarihi ertelemesinin bir yolu yoktu. Annesiyle akşam yemeği. 6. kısım. Zırhlı kapı ardındaki zarif gölgeyi göstererek açıldı. Holün ışıkları başındaki topuzun çevresinde parıltılı bir hale oluşturuyordu. Onun karşısında dayan bir mum kadar katı ve dik kapıda duruyordu. Kollarında uyuyakalmış Lucien, Sibyl Tiberg'i fısıldadı. Uyuyor mu? Gir, göster şunu bana. Dayan içeriye bir adım attı. Atar atmaz da durakladı. İçeriden salondan konuşma sesleri geliyordu. Charles'la yalnız değil miydin? Annesi sıkılmış görünmeye çalıştı. Charles önemli birilerini yemeğe davet edince dayan topluluklarının üzerinde dönüp merdivenlere yöneldi. Sibyl o her zaman bayıldığı sertlik ve tatlılık karışımı hareketiyle kolundan tuttu kızının. Ne yapıyorsun, çıldırdın mı? Bana bir aile yemeği demiştin. Bazen insanın savamadığı mecbur kaldığı durumlar oluyor. Aptalca davranmaktan vazgeç de içeri gir. Sahanlığın boşluğuna rağmen annesinin silüetini bütün ayrıntılarıyla seçebiliyordu. Yaşı 55 ama hala o Slav güzellik, sarı saçlar bir Sovyet propaganda afişi üzerinde basılmışçasına uçuşan altın saçlar. Üzerinde ince ve yuvarlak hatlarını okşayan bir Çin elbisesi. Siyah fon üzerinde parıltılı kuşlar vardı. Kusursuz gözlerinin üzerinde bir hava deliği. O göğüslere cerrah eli değmediğini bildiriyordu. Dayan 55 ama bu yaş 55 ama bu yaratık cinsellik konusunda en ufak bir taviz vermek niyetinde değildi. Dayan birden her zamankinden daha sıska, daha suratsız olduğu hissine kapıldı. Omuzları düşük kendisini anasının eline bıraktı. Yine de Lucien'i göstererek fısıldamayı unutmadı. Sofrada ondan bahsedersen öldürürüm seni. Annesi başını salladı. Kızının sözlerindeki şiddete şaşırıp şaşırmadığını belli bile etmedi. Dayan çok uzun bir koridor boyunca annesini izledi. Çocukluğundan beri ezbere tanıdığı geniş odadan hiç farkına varmadan geçti. Gölgeleri dağın yamaçlarıymış gibi yayılmış, kilimler üzerine vuran egzotik mobilyalar, kusursuz beyaz duvarların üzerine çizik çizik uzanmak cesaretini gösteren çağdaş tablolar ve köşelerde alçak sehpaların ardında nöbet tutan lüksler gibi yumuşak bir ışık yayan lambalar. Sibyl İpeklerle ve tüllerle dolu aydınlık bir odada boyalı ahşaptan bir yatak hazırlamıştı. Dayan birden annesinin anneanne ruhunda soyunmasından ürktü. Yine de ateşkesi sürdürmeyi seçti. Dekorasyon için annesini kullandı. Lucia'nın yatağına baktı. İki kadın kısa bir süre içinde olsa çocuğu seyirde birleşti. Odadan çıkarken Sibyl her zamanki konuşmalarına başlamıştı. Yemekle ilgili uyarılar, kural hatırlatmaları. Dayan dinlemiyordu. Salon kapısına geldiklerinde sarışın kadın durdu. Kızının kıyafetini baştan aşağı süzdü. Endişesi yüzünden okunuyordu. Ne dedi Dayan? Üzerinde çok kısa bir kazak, kalçalarının üzerinde asılı duran bol bir pantolon ve sentetik tüylerden yapılma siyah bir yelek vardı. Ne? Diyerek yeniledi. Ne var? Hiç. Sadece seni bir bakanın karşısına oturttuğumu söylüyordum. Görevdeki bir bakan. Dayan omuzlarını silkti. Politika umurumda değil. Sibyl salonun kapısını açarken gülümsemekte yetindi. Tarihçi gibi davran. Komik ya da salak görün. Nasıl istiyorsan öyle görün. Ama lütfen bir skandal çıkartma. Bu bölümdeki yabancı kelimeler Charles, Charles. Zimbabwe, Havank. Zimbabwe. Hwange. Sorbon. Sorbonne. Ventoux. Ventoux. Luberon. Luberon. Bangkok. Bangkok.